Oğlu inkar eden herkes babayı da inkar eder. Oğlu açıkça benimseyen babayı da benimser. Böyle okuyoruz yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Yuhanna mektubunun 2. bölüm 23. ayetinde değerli dinleyicilerimiz. Elbette burada oğul İsa Mesih'tir ve ruhsal anlamdadır. Elçi Yuhanna, oğul olan İsa Mesih'i inkar eden herkes Tanrı'yı da inkar eder diyor. Ve İsa Mesih'i açıkça benimseyen babayı da benimser. Çünkü baba Tanrı İsa Mesih'i kurtarıcı olarak yeryüzüne göndermiştir. Tanrı'ya inanıp Mesih'in Tanrı özünden olduğuna inanmadığınızı söylediğinizde kutsal kitapta kendisini açıklayan Tanrı'ya inanmıyorsunuz demektir. Evet, belirsiz bir Tanrı'ya inanıyor olabilirsiniz ama kutsal kitaptaki Tanrı'ya değil. Kutsal kitapta açıklanan Tanrı günahlarımız için ölmek üzere biricik oğlunu göndermiş olan Tanrı'dır. Dediğim gibi burada oğul ya da kutsal kitabın sözünü ettiği oğul tamamen ruhsal anlamdadır. Değerli dostum, Tanrı özünden gelen insan bedeni alıp günahsız yaşayan Mesih, ruhsal anlamda Tanrı'nın oğlu, günahlarımıza uygun kurtulmalığı sağlayabilecek kişidir. O Tanrı'nın özünden başka bir varlık olsaydı, kendisi bir günahlı olurdu ve aynı zamanda kurtarıcı olamazdı. Başlangıçtan beri ne duydunuzsa bu sizde kalsın. Başlangıçtan beri duyduğunuz söz sizde kalırsa siz de oğul ve baba bağlılığında kalırsınız. 1. Yuhanna Mektubu 2 ayet 24. Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın. Yuhanna'nın yazmış olduğu bu ilk mektubunda sözü geçen başlangıç Mesih'in beden alışına dayanır. Başlangıçtan beri işittiğiniz onun beden alışıyla, yaşamıyla, ölümü ve dirilişiyle ilgili olarak işittikleriniz demektir. Başka deyişle bu, elçilerin müjdeyi duyurmaya başladıklarından beri işittikleriydi. Yaklaşık 2000 yıl önce bu dünyaya gelmiş olan kişinin çarmıh üzerinde yapmış olduğu işe dayanan canlı bir imana sahip olmak çok önemlidir. Yuhanna şöyle yazmıştır. Söz insan olup aramızda yaşadı. Bu muhteşem bir şeydir dostum. Hiçbir vakit hiç kimse Tanrı'yı görmedi ancak babanın bağrında olan biricik oğul onu bildirdi diyor yine Yuhanna. Eski Grekçe'de bildirdi sözcüğü exegeomai diye verildi ki bunun tam anlamı açıkladı ya da beyan etti diye verilir. Biricik oğul İsa Mesih ne yaptı? Tanrı'yı bizim İnsan anlayışımızla anlayabileceğimiz bir şekilde önümüze koydum. Tanrı sözü insan oldu ki Tanrı hakkında bilmemiz gereken her şeyi bilelim. Ancak bu yolda biz onun hakkında sahip olabileceğimiz bilgiyi elde edebiliriz. Artık Tanrı'yı tanıyabiliriz. Bu bölümde bize gösterilen en önemli nokta şudur. İmanlının Tanrı'yla ve onun oğlu İsa Mesih'le paydaşlığı, beraberliği olabilir. Burada vurgulanan nokta, iman yoluyla Mesih'te sahip olacağımız yaşam ve daha da önemlisi, onunla beraberliğimizin olabileceği ve bununla sevinç içerisinde yaşayabileceğimizdir. 25. ayet şöyle diyor, onun bize verdiği vaat sonsuz yaşamdır. Bu kadar kesin dostum. Sonsuz yaşam. Mesih İsa dünyaya geldi ki bize sonsuz yaşam versin. Tanrı'nın sunmakta olduğu tek bir yaşam türü vardır. Bu sonsuz yaşamdır. Eğer onu yarın ya da gelecek yıl yitirirseniz sahip olduğunuz sonsuz yaşam değildi demektir. Bu yüzden Mesih İsa'ya iman eden, yeniden doğan, gerçek anlamda iman eden, yeniden doğan bir kimsenin kurtuluşu kaybolmaz. Bu sonsuz yaşamdır. Kaybolan bir yaşam bir tür yaşamdı ama sonsuz yaşam değildir. Ama Tanrı bize sonsuz yaşamı veriyor Mesih aracılığıyla. 26. ayet. Sizleri kandıranlar için yazdım bunları diyor Elçi Yuhanna. Kandırmak, kötü yola itmek, gerçekten uzaklaştırmak anlamındadır. Saptırmak diye de çevrilebilir. Bu hem ruhsal hem de fiziksel anlamlar içerebileceğinden burada gayet uygun düşer. Başka deyişle birini gerçekten uzaklaştırdığınızda onun ruhsal açıdan bir çeşit zina işlemesine yol açarsınız. Evet, birisini ne yapıyorsunuz? Gerçek olandan uzaklaştırdığınız zaman. Sadakatsizlik burada söz konusu olur. Yuhanna'nın gününde bile Rab İsa Mesih'in kimliği ile baba ve oğlun anlamlarını inkar etmeye başlayan kişiler vardı. Bu insanlar Mesih imanlısı olduklarını söyleyenleri saptırıyorlardı. Yuhanna ise kutsal ruhtan gelen esinle Tanrı'nın Mesih imanlısına vaat ettiği sonsuz yaşama sarılmamız gerektiğini söylüyordu ve buna bir şey eklemeye gerek yoktur. Yuhanna ayrıca insanlara Gnostiklerin öğrettiklerine ihtiyaçlarının olmadığını anlatıyordu. Gnostikler her şeyi herkesten fazla bilen süper bilgili kişiler olduklarını düşünüyorlardı. Korkarım insanların böyle çok sayıda İncil kurslarına katılmaları bile tehlikeli olabilir ya da tehlike doğurabilir. Çünkü bir süre sonra süper kutsallar olduklarını düşünmeye başlayabilirler. İşte o zaman tehlike çanları çalmaya başlar. Geçenlerde bir hanımın bana söyledikleri pek hoşuma gitmemişti. Çünkü kocasını tanırım, çok iyi bir imanlıdır. Bu bayan İncil kurslarına katılıyor. Beni yanlış anlamayın, İncil kurslarını eleştirmiyorum. Tam tersine, mümkün olduğu kadar Rabbin sözünden öğrenmemiz gerekir. Bununla birlikte kendini kocasından daha üstün ve bilgili gören bir tavır takınmaya başlamıştı bu kadın. Kocasına öğretebilecek kişinin kendisi olduğunu düşünüyordu. Oysa bence bunu yapamazdı. Kocası karısı kadar kursa katılmamış olmakla birlikte Rabbin sözünden duyduklarını uygulamaya sokan zeki birisidir. Dolayısıyla günümüz gnostizminin kendini çok bilgili ve deneyimli görme ya da üstün derecede bir kutsal yani aziz görme gibi tehlikeleri vardır. Öyle bir duruma, pozisyona gelmek tehlikelidir. Çünkü Mesih'i tanıyıp onun kayrasında derinleştiğinizde vaftizci Yahya'nın sahip olduğu deneyime sahip olacaksınız. Yahya İsa'ya ilişkin şöyle dedi: "O büyümeli, bense küçülmeliyim." Evet, bir insan Rab'de olgunlaştığı zaman, büyüdüğü zaman Rab onun hayatında büyür, o ise küçülür. Size değerli dostum, fazla etrafa yaymayacağınızı umarak bir itirafta bulunacağım. Tanrı'nın sözünü çalışmak bir yerde acıdır. Evet, Tanrı'nın sözünü çalışmak acıdır. Çünkü Rabbin sözü benim ne kadar çok bildiğimi değil, ne kadar bilgisiz olduğumu gösteriyor. Şimdi kutsal kitabı daha önce hiç yapmadığım bir biçimde çalışıyorum. İncil okulunu bitirdiğimde hemen hemen her şeyi bildiğimi, artık öğrenecek fazla bir konunun kalmadığını düşünüyordum. O zamanlar iyi bildiğimi sandığım bazı şeyleri bugün hiç bilmediğimi fark ediyorum. Bildiğimi sandım ama bilmiyordum. Tanrı'nın bir çocuğu için günümüzde öğrenecek çok şey vardır. Bu bizim Mesih'i tanımayı ve sözünü ciddi bir şekilde öğrenmeyi yaşamlarımızda birinci sıraya koymamızı gerektiriyor. En önemli şey budur ve Yuhanna da şunu demekteydi: "Ben sizin üstün bir imanlı olmanızı değil, Tanrı'nın vaatlerine dayanmayı öğrenmenizi istiyorum." Şimdi Yuhanna onlara şunu söyleyecek: "Onu kurtarıcınız olarak tanıyorsunuz. Buna yapışın, ancak onunla, babayla ve diğer imanlılarla da beraberliğinizin olmasını istersiniz. Ama ondan almış olduğunuz kutsama sizde kalmaktadır. Bu nedenle kimsenin öğretmesine ihtiyacınız yoktur. Çünkü onun kutsaması size her şeyi öğretmektedir. Öğrettikleri gerçektir ve yalandan arıdır. Öyleyse sizlere öğrettiği gibi Mesih bağlılığında kalın." 1 Yuhanna 2 ayet 27. Ruh ya da Mesih Yunanca'da krismadır. Karisması olan belirli bir konuşmacı ya da vaizden söz ediyor. Evet, bugünkü dilimize de geçmiştir. Karizması olan birisi diyoruz. Eğer karizması yoksa fazla bir yol alamayacak diyoruz. Burada kutsama diye çevrilen söz orijinalinde tam anlamı ifade etmiyor. Anlam meshetmek diye algılanmalı. Konuşma yetkisi ya da vergisi olan biri diyoruz. Yani burada sürükleyici, çekici bir konuşmacı akla gelir. Eğer birinin konuşma vergisi, bu Grekçe'de karisma olarak geçer, yoksa fazla bir yol almayacağını kabul etmeniz gerekir. Karisma sözü bir merheme alıp bir yerinize sürmek anlamına geliyor. Gece burnunuza ya da göğsünüze sürdüğünüz Vicks merhemiyle sanki kendinizi meshetmekte oluyorsunuz. Karizmanın sözcük anlamı işte bu. Peki bunun bugün biz imanlar için anlamı nedir? Eski antlaşmada Tanrı'nın buyruğuyla Yahudi kahinler yağla meshedilmişlerdi. Bu onların özel olarak belli bir işi yapmak üzere kutsal ruh tarafından görevlendirildiklerini gösteren fiziksel bir işaretti. Meshetmek de bugün bu anlama gelir. Ondan aldığınız ruh, yani bizler Tanrı'nın meshedişini almış bulunuyoruz. Kurtuluş bulduğunda Tanrı'nın ruhunun senin için yaptığı şeylerden biri seni meshetmesidir. Sizi daha önce anlayamadığınız tanrısal gerçeği anlamanız için meshedir. Ondan almış olduğunuz kutsama sizde kalmaktadır. Bu nedenle kimsenin öğretmesine ihtiyacınız yoktur diye yazar Yuhanna. Şunu hemen belirteyim ki burada Yuhanna öğretmenlere ihtiyacımız olmadığını söylemiyor. Elbette öğretmenlere gerek duyuyoruz. Onlara ihtiyacımız vardır. Yoksa Efesoslularda Tanrı'nın imanlara verdiği armağanları sıralayan Pavlos yanılıyor olurdu. Bazılarını elçi, bazılarını peygamber, bazılarını müjde yayıcısı ve bazılarını önder ve öğretmen olmak üzere atadı diyor Pavlus. Pavlus diyor ki Tanrı böyle armağanlarla donatılmış kişileri topluluğa özel bir amaçla verdi. Amaç imanlılar topluluğunu geliştirmek. Bence iyi öğretmenlerden eğitim almamız önemli ve gereklidir kardeşim. Geriye baktığım zaman yaşamıma giren imanlı kişilerden ötürü Tanrı'ya şükrediyorum. Beni iyi bir şekilde eğittiler ve bana çok şeyler öğrettiler. Bugün yaptığım işi yapmamı sağlayanlar arasında onlar vardı. Evet, Yuhanna öğretmenlerin önemli olmadığını söylemiyor. Yuhanna burada Tanrı'nın çocukları için önemli bir konuya değiniyor. Ondan almış olduğunuz kutsama sizde kalmaktadır diyor. Yani kutsal ruhun Mesih'i sizde kalır diyor. Kutsal ruhun görevlerinden biri bizi öğretmektir. O bizi gerçeğe yönlendirme gücüne sahiptir. En büyük öğretmen olan Rabbisa Mesih şöyle diyordu. Babanın benim adımda göndereceği kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Kutsal ruh bize her şeyi, yani bizim alabileceğimiz kadarını öğretecektir. Elbette kutsal ruh, değerli dostum, öyle havadan sudan öğretmez. Biz Tanrı sözünü elimize alıp okuduğumuz zaman kutsal ruh bu sözü bize açar. Yani kutsal ruh Tanrı sözü olmadan nasıl işlesin? Biz Tanrı sözünü okuyup çalıştığımızda kutsal ruh da bize bu sözü açar ve bize öğretir. Onun size her şeyi öğreten ruhu gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi Mesih'te yaşayın. Size onun aracılığıyla tüm gerçeği anlayabileceğiniz ruh verilmiştir. Doğal haliyle kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili şeyleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça anlaşıldıkları için de bunları anlayamaz. Bunu 1. Korintoslar 2.14'te okuyoruz. Pavlos önceden şunu yazmıştı. Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş, hiçbir insan yüreği kavramamıştır. Oysa Tanrı bunları bize ruh aracılığıyla açıkladı. 1. Korintoslar 2.9 ve 10. ayetler. Kutsal ruhun imanlıyı kutsaması budur. Bizim insanları Tanrı'nın sözünü çalışmaları için teşvik etmemizin bir nedeni de budur dostum. Radyo programlarımızı kaydedip sonra defalarca dinleyen bir hanımdan bir mektup almıştım. Kutsal kitabın ilgili bölümünü de defalarca okuyormuş. Bir gün aniden gözleri açılmış ve Rab İsa'yı değişik bir açıdan kavramış. Olan nedir? Evet, o hanım meshedilmişti, yani kutsanmıştı. Bu tür kutsamaya inanıyorum ama bugün karşılaşmakta olduğumuz ve çoğu duygusal olup Tanrı sözünü anlamaya ve Rab İsa'yı sevmeye hizmet etmeyen bazı şeylere inanmıyorum. Tapınmalarınıza neşeli çığlıklar katabilir, çeşitli duygusallıklar yaşayabilirsiniz. Ancak bunların pek bir değeri yoktur. Gerek duyduğunuz şey aydınlanmadır dostum. Önemli olan nokta şudur ki, bir gün gelecek ki her birimiz iki ayağımız üzerinde durup Tanrı'nın sözüyle ilgili olarak Petrus'un dediği gibi sizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olmalıyız. Yalnız bunu yumuşaklık ve saygıyla yapabilmeliyiz. Yıllardır kutsal kitap eğitimi aldığı halde hiçbir yere gelememiş kişiler de tanıyorum. Kutsal kitap eğitiminin değerini lekeleyenler de bunlardır. Yazları katıldığım İncil konferanslarında uzun yıllardır gördüğüm kişiler oluyor ve durumları hiç değişmiyor. Çünkü onlar şu ayettekilere benzetilebilirler. Günahla yüklü, çeşitli arzularla sürüklenen, her zaman öğrenen ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyen zayıf iradeli insanlardırlar. Bunu 2. Timoteos 3:6-7'de okuyoruz. Her zaman kutsal kitaplarını taşıyıp küçük notlar alan kişilerdir ancak hep aynı yerdedirler. Bir konferansta bana gelip 25 yıl önce sorduğu sorunun aynısını soran bir hanım olmuştu. Yine yanıtını not defterine yazdı. Her zaman öğrenen ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyen insanlar. Başka deyişle öyle bir ortama gelmeliyiz ki orada Tanrı'nın ruhu bizim öğretmenimiz olabilsin. Tanrı'nın sözünü çalışırken kutsal ruhtan sizi yönlendirmesi ve öğretmesi için dilekte bulunmalıyız. İlk okuyuşta anlamadığınız zaman diz çöküp Rab'be sorun. Rab bunu anlamıyorum. Bana sen açıkla. Bu önemlidir. Ve Yuhanna'nın dediği de budur. Ondan aldığınız ruh sizde kalır ve kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. Aynı zamanda da değerli dostum Rabbin sözünü çalışırken başka kaynaklarda kullanmak ve araştırmak gerekir. Tanrı'nın ruhunun size canlı bir şekilde öğreteceği bazı şeyler olacaktır. Onun size her şeyi öğreten ruhu gerçektir, sahte değildir. Rab ise şöyle demişti. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek. Bunlar büyük mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. Madde 24, ayet 24. Ancak seçilmiş olanı kandırmak mümkün olmayacak. Mesih karşıtı geldiğinde yeryüzünde bulunan seçilmişleri kandırmayacak. Bugün de hiçbir Mesih karşıtı onları kandıramaz. Yakın zamanda iman edip serbest bir topluluğa katılmaya başlayan bir çift biliyorum. Onlarla bir kentte vaiz iken tanışmıştım. Bana anlattıkları şuydu. Bu civarda birçok kiliseye gittik. Oralarda tam olarak tanımlayamayacağımız eksik bir şey vardı. Tanrı'nın gerçekleri anlatılmıyordu. Bunun doğru olmadığını biliyorduk. Sonunda bu kiliseye katıldık ve burada gereken besini alıyoruz ve o aradığımız esenliği bulduk. Bunlar yalnızca yeni imanlı kişilerdi. Tanrı'nın çocuklarının neyi izleyeceklerini bildiklerini Rab ise şöyle dile getirmişti. Koyunlar sesimi işitirler. Tanrı'nın çocukları yalancı bir çobanın peşinden gitmezler. Onlar onun sesini işittiler ve Tanrı'nın ruhu onların öğretmenidir. Bunu duymak bize bir rahatlatma veriyor. Dinlediğimiz bir öğretmeni sınamalıyız. Bunu benim konuşmalarımda ve açıklamalarımda da uyguladıysanız iyi yapmış oldunuz. Kutsal ruha sorun. Bu öğretici bana Tanrı'nın gerçeklerini açıklıyor mu? Bunun doğruluğunu yüreğimle hissetmek istiyorum. Ve kendiniz aynı zamanda Tanrı sözünü okuyup araştırın. 28. ayet. Şimdi de çocuklarım Mesih bağlılığında kalın. Öyle ki o belirdiğinde güvenle dolu olalım ve geldiğinde kendisinden utanmayalım. Şimdi de çocuklarım ile kastedilen yaş ve olgunluk farkı gözetmeksizin Tanrı'nın tüm çocuklarıdır. Mesih'te kalın. Bu aslında emir tipi değil, belirtme tipidir. Yani Yuhanna şunu söylüyor. Siz onda yaşıyorsunuz. Beraberlikten söz ediyor. Mesih'te yaşamak, onunla beraberlik içerisinde yaşamak demektir. Kendisi göründüğünde burada kuşkuyla ilgisi olmayan bir eğer anlamı vardır. Onun geleceği kendisidir ancak durumla ilgili bir belirsizlik vardır. Mesedilmiş olsak da İsa'nın ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bunu ancak kendisi biliyor. Ne zaman geleceğini neden bize bildirmedi? kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde bizler onun önünde utanç içerisinde kalmayalım. Bir Mesih imanlısı Mesih'in yaklaşan gelişinin ışığında yaşamalıdır. Eğer onun 10 yıl sonra geleceğini bilseydim ki o kadar yaşamayabilirim, fazla kaygılanıp yaşamımda biraz olsun daha dikkatsiz olabilirdim. Eğer bugün şu anda gelseydi beni bir İncil dersi hazırlarken bulabilirdi ve hoşnut kalırdı. Umarım bu tür bir zamanımda gelir ama ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Yolda öndeki aracın şoförü benim sollamama izin vermezse ona onun hakkında ne düşündüğümü söylerim. Eğer Rab o sırada gelirse biraz utanırdım. Dolayısıyla her birimiz her zaman onun gelişinin ışığında yaşamalıyız. Kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde bizler onun önünde utanç içerisinde kalmayalım. Birçok insan Mesih'in gelişi hakkında heyecanla konuşur ancak bu zor olacak. Çünkü çoğunun cesaret olmayacak ve utanç içerisinde kalacaklar. Neden? Çünkü yaşamlarında günah vardır. Yaşamlarından ötürü. İsa Mesih şöyle diyor, işte tez geliyorum. Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Vahiy 22 ayet 12. Birçok insan çevresine bakıp da ödülünü arayacak ama bulamayacaklar. Çünkü olmayacak. Pavlos şunu yazmıştı. Çünkü hiç kimse atılmış olandan başka temel atamaz. Bu temel İsa Mesih'tir. Bu temel üzerine yapı kuran kim olursa olsun altın, gümüş, değerli taş, odun, saman, anız kullanabilir. Herkesin yaptığı iş ortaya çıkacak. Çünkü o gün bu açıkça belirgin olacak. Çünkü bu ateş aracılığıyla açıklanacak. Herkesin nasıl iş yaptığını ateş sınayacak. Her kimin kurduğu yapı kalıcıysa o kişi karşılığını alacak. Öte yandan her kimin yaptığı iş yanıp giderse o kişi zararını çekecek. Ama kendisi kurtulacak. Ne var ki bu kurtuluş ateşten geçercesine olacak. 1. Korintoslar 3. bölüm. Müjdeyi yücelten bir yaşama sahip olmak çok önemlidir. Yuhanna burada Petrus'un söylediğinin aynısını söylüyor. Yanlış öğreti yanlış yaşam biçimiyle ve doğru öğreti doğru yaşam biçimiyle değerli dostum el ele gider. Evet, yanlış öğreti yanlış yaşam biçimiyle gider. Ve doğru öğreti doğru yaşam biçimiyle el ele gider. Bir tarikat liderinin zina, hırsızlık ya da adam dövme gibi suçlardan başının dertte oluşunu ara sıra duyarız. Neden? Çünkü yanlış öğreti yanlış yaşamaya yol açar. Doğru öğreti doğru yaşamaya getirir. Yaşamınızı bir gün Mesih'in önünde durup yaptıklarınızın hesabını vereceğinizi bilmek kadar çok etkileyecek başka bir şey yoktur. Her imanlı Mesih'in yargı kürsüsü önünde duracaktır. Pavlos şunu diyor. Bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için her birimizin Mesih'in yargı kürsüsü önünde görünmesi gerekir. 2. Korintoslar 5 ayet 10. Kurtuluş olayı kesinlik kazanmıştır. Yani kurtuluş asla kaybolmuyor. Ona iman edenin yani İsa Mesih'e iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Bu kalıyor. Çünkü iman ettiğimizde Tanrı'nın çocuklarıyız ve onun huzurundayız. Olay kurtulmuş olmak ya da olmamak değil, herhangi bir ödül alıp almayacağımızla ilgilidir. Belki de bazı insanlar hiçbir ödül alamayacaklardır. Belki de dikkate alınmayacaklardır. Pavlos şöyle yazmıştı. Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimiz için insanları ikna etmeye çalışıyoruz. 2. Korintoslar 5 ayet 11. Rab'bin gelişi yeryüzündeki yaşam biçimlerinden dolayı birçok inanlı için çok da harika bir olay olmayacaktır. Bu bölümün son ayetinde Yuhanna şöyle diyor. Onun doğru olduğunu bilirseniz doğruluk yapan herkesin ondan doğduğunu da bilirsiniz. 1. Yuhanna 2 ayet 29. Bu son kanıttır. İçine koyduğumuz sıvının asit mi, baz mı? Kimyasal terimler iki madde birbirine reaksiyonda birleştiği zaman biri asit öbürü ise baz olduğunu belirleyen tanrısal test kağıdıdır. Her zaman da kullanılabilir. Tanrı sözü bir testtir. Yuhanna'nın da aslında söylediği Tanrı'nın çocuklarının babaya benzerliğidir. Eğer benzemiyorsa o babanın çocuğu değildir. Bu kadar basittir dostum.